Buzu bile gördüm. Galiba bizim geminin resmini yapmışsınız, öyle değil mi? Hem konuşuyor hem de ressamı geminin kırmızı kadife takımlı salonuna götürüyordu. 6 ayda öğrendiği yarım yamalak Fransızcayla karşısındakinin sözlerinin ancak bir kısmını anlayabilen Tevfik, buruşuk yüzünde anlayışlı görünmek isteyen şaşkın bir tebessümle genç kaptanın arkasından gidiyordu. Öteki sözüne devam ederek, "Lord cenapları pek müteessir olacaklar. Gemide bulunup sizi kendileri kabul etmeyi herhalde pek isteyeceklerdi. Sanatınızı bizzat takdir etmek fırsatını kaçırdıklarına sahiden çok üzülecekler," diyordu. Ressam Tevfik Aravurgun'un yüreği birdenbire hızla atmaya başladı. Fena ihtimaller zihnini dolduruvermişti. "Hapı yuttuk," diye düşünüyordu. Herifin nezaketine bakılırsa Lord cenapları gemide yoklar bahanesiyle atlatılacağız. Ne yaman adamlar yahu. Beni daha uzaktan dürbünle dikiz edip atlatma planları hazırlamışlar. Ne yapalım? Kısmet. Bol bol hayaller kurup bunların her zaman boşa çıktığını görmeye alışmış bütün insanlar gibi ressam Tevfik de kaderine çabuk boyun eğenlerdendi. Bunun için genç kaptan tabloyu eline alıp takdirkar bakışlarla uzun uzun seyrettikten sonra, "Ah ne güzel, ne güzel. Bizimle bir öğle yemeği yemek lütfunda bulunursunuz değil mi?" deyince adeta sevindi. Kaç günden beri doğru dürüst bir yemek yemediğini hesaplamaya çalışarak, "Neyse, buna da şükür," dedi. Hele geminin bol, güzel yemekleriyle karnı iyice doyup biraz fazlaca kaçırdığı tatlı şarabın tesiriyle mahmur, koltuğun arkasına yaslanınca bu alışverişten memnun bile olmaya başladı. Böyle lüks bir gemide bu kadar nazik bir ecnebiyle karşı karşıya ve sindire sindire yenen bu nefis yemek, küçük bir mukavva parçası üzerine 1 saatte yapılan bir resme değerdi. İmzasının bir İngiliz lordunun yatında dünyayı dolaşması da caba. Genç kaptanla İstanbul'un güzellikleri, resim sanatının incelikleri üzerinde biraz konuştuktan sonra, kaptan da pek o kadar iyi Fransızca bilmediği için gitgide daha kolay anlaşmışlardı. Tevfik gitmek için doğruldu. Kaptan, "Bir dakika," diyerek salondan çıktı. Tekrar içeri gelince yüzü hafif kızararak, "Lord cenapları hakikaten bedbaht olacaklar. Bu centilmence alakanızı kendileri değerlendirmeyi muhakkak çok isterlerdi. Kusura bakmayın, benim tarafımdan şunu kabul edin," dedi ve ressama bir zarf uzattı. Kekeleyerek teşekkür kelimeleri mırıldanmaya çalışan Tevfik, kendisini merdiven başına kadar geçiren ve karaya dönebilmesi için geminin sandallarından birini veren kaptanın hararetle elini sıktı. Kayıkta elini cebinden çıkarmıyor, parmaklarının arasında hışırdayan zarfı okşuyordu. Bunun içinde ne kadar para bulunduğunu hemen görmek için yanıp tutuştuğu halde, karşısında kendisine hiç bakmadan hızlı hızlı kürek çeken İngiliz gemiciden utanıyor, sonradan inkisara uğramamak için de herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçıyordu. Rıhtıma yanaşıp kendini karaya atar atmaz koşarak binanın köşesine döndü, elleri titreyerek zarfı çıkardı ve içini boşalttı. Bunlar 5 tane irice banknottu. Bir hayli evirip çevirdikten, yazıları söktürmeye çalıştıktan sonra üzerindeki 5 rakamına bakarak bunların 5'er İngiliz lirası olduğuna hükmetti. Ama yine de bir anlayanına sormaya karar verdi. 2. Ressam Tevfik Aravurgun'un yaptığı yat resmiyle buna karşılık aldığı 25 İngiliz lirasının hikayesi birkaç saat içinde bütün akademiye yayıldı. Hatta bazı çabuk tesirler göstermekte de gecikmedi. Mesela gencinden yaşlısından 3-5 ressam hemen rıhtıma inerek aynı beyaz geminin başka başka yerlerde ve birbirlerine göstermeden resmini yapmaya koyuldular. Ama daha başlangıçta bütün ümitleri suya düştü. Ufak bir motor beyaz gemiye yanaştı, gemi bacasından koyu dumanlar çıkardı, biraz sonra da burnunu Marmara'ya çevirerek aldı başını gitti. Bugünden sonra birçok ressamın rahatı, hatta bazılarının uykusu kaçtı. Hepsi beyaz bir yat bekliyorlar, onun güzel bir resmini yapabilmek için yanıp tutuşuyorlardı. Gündüzleri kah atölyelerinin kocaman pencerelerine yaklaşarak, kah rıhtıma inip güya biraz hava almak, başını dinlemek ister gibi dalgın dolaşarak hep ufku gözetliyorlar, kendilerine kimsenin bakmadığına emniyet getirince durup ellerini kaşlarının üstüne koyuyorlar ve engin denizde karı arayan kaybolmuş gemiciler gibi denizin yüzünde bir şeyler seçmeye çalışıyorlardı. Birçokları rüyalarında her çeşitten beyaz gemiler görüyorlardı. Bunlar ister kocaman yolcu vapuru, ister alçacık taka olsunlar, kaptanları ister bahriyeli kantosuna çıkmış bir kadın, ister Hint racaları gibi giyinmiş kara sakallı bir adam kılığında bulunsunlar, nedense hep beyaz renkteydiler. Ama sahiden beyaz bir gemi İstanbul limanına girmeye tövbe etmiş gibiydi. Haftalar, aylar geçti. Yata benzer bir şeyin Marmara'nın yahut Boğaz'ın mavi suları üzerinden süzülüp geldiği görülmedi. İkinci Dünya Harbi'nden az önceki sıralarda olduğu için belki lordlarda pek gezip dolaşma hevesi yoktu. Ama buna rağmen bazı tuttuğunu koparır, sebatlı ressamlar ümitlerini kesmiyorlar, günün birinde herhalde beyaz bir yatın saray burnunu dönerek Kız Kulesi'nin önüne demirleyeceğine inanıyorlardı. Beklemekten bıkıp yorulan, o gün bu fırsatı kaçıracak fakat sabredip ümit kesmeyen kazanacaktı. Ressam Tevfik Aravurgun bu sonunculardandı. Ne olursa olsun sonuna kadar dayanacak ve kendi bulduğu hazineyi kimseye kaptırmayacaktı. Ötekileri en mukaddes haklarına göz diken haydutlar gibi kinli bakışlarla süzüyor, hele bir tane gelsin size zor kaptırırım diye kendi kendine söyleniyor, ara sıra da yumuşuyor ve arkadaşlarına gidip bir anlaşma şekli bulmak, mesela ilk gelen benim, ikincisi senin, üçüncüsü de filancanın olsun diyerek hiç olmazsa en tehlikeli birkaç rakiple uyuşmak istiyordu. Ama beyaz bir gemi, bir yat gelmiyor, gelmiyordu. Bir Eylül sabahı, üç ressam rıhtımda birbirleriyle göz göze gelmekten kaçınarak dolaşıyorlardı. Tevfik, bakışlarını bir denize, bir arkadaşlarına kaydırarak çabuk adımlar atıyor, nefsine küfür üstüne küfür yağdırıyordu. Ne vardı liraları önüne gelene gösterecek? Sen İngiliz lirası görmedin de onlar pek mi gördüler sanki? İşte hiçbirisi kaç paralık banknot olduğunu bilemedi. Sen sırrını meydana vurduğunla kaldın. Tam bu anda üç ressamdan biri, iki defa üst üste sergide mükafat kazanmış sarışın bir genç, olduğu yerde mıhlanmış gibi durup gözlerini ileriye dikerek kendi kendine söylendi. Yata bak ulan! Ortalık pek sessiz olduğu için mi yoksa mırıldandığını sanan genç ressam heyecanından bağırıverdiği için mi bilinmez, bu cümleyi ötekiler de duydular ve taş kesilmiş gibi oldukları yerde durarak gözlerini genç ressamın baktığı yere diktiler. Evet, beyaz bir gemi, bir yat, şurada birkaç yüz metre önlerinde duruyor, sağından solundan geçen şirket vapurlarının dalgasıyla hafif hafif sallanıyordu. Ne zaman gelmişti, ne zaman demir atmıştı, nasıl olup da farkına varmamışlardı? Hiçbiri bunlara cevap verecek halde değildi. Ama işte ortada bir gerçek vardı. Gemi, beyaz gemi, aylardan beri bekledikleri gemi karşıdaydı. Şaşkınlıkları geçer geçmez, üçü de kuş olup atölyelerine uçmak istedikleri halde, güya birbirlerine belli etmemek için ağır ağır içeri girdiler. Merdivenleri teker teker, fakat sabırsızlıktan boğulacak gibi kalpleri çarparak çıktılar. Bir dakika sonra üçü de sehpalarının karşısına geçmişler, boyalarını ellerine almışlardı. Bu işi başarmadaki sırrın, resmin güzelliğinden ziyade çabuk bitirilmesine bağlı bulunduğunu üçü de biliyorlardı. Bunun için Tevfik ilk olarak ve yarım saatten az bir zamanda tablosunu bitirdi. Zaten her üçünün de atölyesinde Kız Kulesi ile Saray Burnu arasındaki manzarayı gösteren birer resim hazır duruyordu. Yapılacak iş, bunun orta yerindeki boşluğa yatın tasvirini konduruvermekten ibaretti. Tevfik Aravurgun tablosunu yakaladığı gibi cadde tarafındaki kapıdan çıktı, biraz ileriden bir kayığa atladı ve bütün kuvvetiyle karşıdaki beyaz gemiye çekmesini söyledi. Daha kıyıdan 30 adım ayrılmamıştı ki, öteki iki ressamın da ayrı ayrı yerlerden sandala binip var hızlarıyla gemiye yaklaştıklarını gördü. Kayıkçıya, "Dayan amca, dayan!" diye gayret verecek oldu. Fakat bu manasız yarışın ne demek olduğunu anlamayan adamcağızın ters bir bakışı lafını ağzına tıkadı. Öteki kayıklar gitgide yaklaşıyorlardı. Her ikisi de tablolarını tamamlamamış olacaklardı ki, şimdi kayıkta bile dizlerinin üstüne koydukları mukavvalara fırçalarıyla bir şeyler ilave ediyorlar, şuralarını buralarını düzeltiyorlardı. Geminin merdivenine üçü de hemen hemen aynı zamanda vardılar. Kayıktan kayığa atlayarak Tevfik önde olmak üzere birbiri arkasından merdiveni çıktılar. Karşılarına ilk gelen oldukça temiz kıyafetli, mavi gözlü ve uzun burunlu tayfa, Fransızca yahut İngilizce yerine tatlı bir Laz şivesiyle "Ne istiyorsunuz?" diye sorunca bir an duraladılar. Fakat bundan bir mana çıkarmaya uğraşmadan nezaketle bazı şeyler öğrenmek istediler. Birinin sözünü öteki ağzından alarak, "Yatın sahibi nerede efendim? Kendilerini görmek istiyoruz," dediler. Sonra daha çekingen devam ettiler. "Gemilerinin resmini yaptık da kendilerine hediye edecektik." Daha konuşacaklardı fakat tam tepelerinden gelen boğuk, buna rağmen kuvvetli bir ses onları ürküttü. Başlarını o tarafa çevirince kaptan köprüsünün kenarına dayanmış sarı dişli, en aşağı bir haftalık tıraşlı bir adamın iri gözlerini döndüre döndüre kendilerine bağırdığını gördüler. "Ne yatı ulan, serseri misiniz nesiniz? Buraya alaya mı geldiniz? Şimdi o resimlerinizi başınıza geçiririm." Sonra orada kımıldamadan duran uzun burunlu tayfaya döndü. "Ne bekliyorsun be? Atsana bunları dışarı," dedi. Kendisine meseleyi anlatmak isteyen ressamların yüzüne bile bakmadan kamerasına girdi, kapıyı vurdu. Mavi gözlü tayfa yumuşak fakat itiraz götürmez bir hareketle ressamları merdivene doğru sürüklerken, "İyi etmediniz," dedi. "Bizim kaptan asabidir. Şakadan haz etmez. Haydi güle güle." Ressam Tevfik Aravurgun son bir gayretle sanki hiçbir şeyi denemeden bırakmamak için tayfaya sordu. "Peki bu yat kimin?" Tayfanın yüzü kızardı. O da kızmaya başlamıştı. Uzun burnunun ucu titreyerek, "Bırak gevezeliği," dedi. "İşiniz yok mu sizun? Bu gemi kimsenin değil devletun. Yatı nereden çıkardınız? Tahlisiye gemisi bu. 10 gündür vazifedeydik. İstanbul'a gelir gelmez nereden çıktınız? Haydi bakalım." Her üç ressam da kayıklarına binip döndüler. Biraz açılınca başlarını çevirip beyaz gemiye baktılar. Bunun sahiden yata benzer tarafı yoktu. Alçacık kıçı, sudan dimdik fırlayan yüksek burnuyla daha çok büyüyecek bir römorköre benziyordu. Beyaz boyası yer yer kirlenmiş, sıyrılmıştı. Ressamlar arkadaşlarının alayına uğramamak için bugün başlarından geçeni gizli tutmaya karar verdiler. Ama çok düşündükleri ve aradan yıllar geçtiği halde biçimsiz bir tahlisiye gemisini o gün kendilerine zarif, beyaz bir yat gibi gösteren şeyin ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. 1945. Katil Osman. Hapishanenin dış avlusunda Abaza Kemal'in kahve ocağının dibinde oturmuş, birbiri üstüne cigara içiyordum. Yüksek kale duvarlarının dışından, limandan gelen sesler içime gariplik çöktürmüştü. Düdüğünü daha uzaklarda yanık yanık öttüren bir gemi şimdi yaklaşmış, demir atıyordu. Zincir gürültüsü arasında kavga eden kayıkçıların sesini duyar gibi oluyordum. Gönlüm dışarıdaydı. Başka zaman beni avutan şeylere bakmıyordum bile. Gardiyan Arif'in tavuğu etrafında bir haftalık civcivleriyle ayaklarımın altında dolaşıyor, yanımdaki sur duvarının ortasından fırlayan ve büyüyüp aşağıya doğru uzandıkça çiçek üstüne çiçek açan papatya dalı hafif rüzgarda sallanıyor. Esrarkeş Tayyar Baba biraz ileride sırtını duvara dayayıp başını karnına sarkıtmış Bayburt türküleri mırıldanıyordu. Ama ben bu candan ahbaplarımda teselli arayacak halde değildim. Gözüm 8 arşın kalınlığındaki taş duvarları aşıyor, güverte kenarında eteklerini uçurarak vincin işlemesini seyreden kızları, merdivenden kocaman yatak denkleri indirmeye çalışan hamalları görüyordu. Yerimden fırlamak, gardiyanları, jandarmaları şöyle elimin tersiyle iterek çıkıp yürümek, bir sandala atlayıp gemiye varmak ve kaptana "çek!" demek istiyordum. Gözümde tüten ne şehirler, ne insanlar, ne de kırlar ve ormanlardı. Açık denizleri, etrafında duvar olmayan uçsuz bucaksız yerleri arıyordum. Ama ruhumuz böyle gökyüzlerinde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğüyle karşılaşmak ne tuhaf oluyor. Mürteci Yakup Hoca yanıma sokuldu, altına demir iskemlelerden birini çekerek "Nasılsınız bakalım?" diye sordu. Ben onun ne maksatla geldiğini tahmin ettiğim için hemen kahve ocağına seslendim. "Kemal, hocaya bir çay demle." Zavallı Balıkesir taraflarında burnunu soktuğu bir tarikat meselesi yüzünden mürtecidir diye 10 sene yemişti. Menemen hadisesinden ürken devlet, böylelerine karşı o sıralarda pek sert davranıyordu. Dışarıdayken hali vakti yerinde iki karılı olduğunu söylediği halde senelerden beri kendisini arayan soran yoktu. Şunun bunun yardımı, hapishane müdürünün himayesi, ara sıra yazdığı muskalar sayesinde şöyle böyle geçiniyor, fakat mahpuslar arasında laf taşıdığı, müdüre ispiyonculuk ettiği için herkesten hakaret görüyordu. Bunları fenalık olsun diye değil, hem çok meraklı hem de çok geveze olduğu için yaptığını sanıyorum. Çünkü onun nasıl bir an bile yalnız kalmaya dayanamayıp hemen birilerinin yanına sokulduğunu, söylenecek meraklı, mühim bir şey bulup etrafın alakasını kendi üzerine çekmek için o mini mini bal rengi gözlerini kırpıştırarak nasıl kafasını patlatırcasına gayretler sarf ettiğini görmüştüm. Merakla dinleneceğine hükmettikten sonra babasını ipe gönderecek sırları bile ortaya atmaktan kendini alamazdı. Yaz-kış sırtından çıkarmadığı soluk pembe pardösüsünün eteklerini savura savura bahçenin bir yanından bir yanına koşar, şurada 3 kişiden 5 laf, burada 5 kişiden 3 laf alıp vererek gününü doldururdu. Kendisini benimle yarı buçuk hemşeri saydığı için sık sık yanıma gelir, memleketteki tanıdıkların sözünü açar, balyalı olan ikinci karısından bahseder, en sonunda taze bir çaya fit olur giderdi. Bugün halinde yapma bir ağırlık vardı. Sağ elinde çay fincanı, sol elinde dumanını suratıma üflediği köylü cigarası, işte bu insanların hali böyledir demek isteyen manalı baş sallamalarıyla ikide bir içini çekiyordu. Gülümseyerek sordum. "Hayrola hoca, ne havadislerin var bakalım?" "Bizim katil Osman yine dün akşam hatlar karıştırmış. Bu sefer iş ciddi. Berber Hüsamettin'i bıçaklamış. Diye diye en sonunda katil olacak." Bu katil Osman'ın kim olduğunu önce birdenbire hatırlayamadım. Biraz düşündükten sonra, "Şu 2 ay kadar önce tahliye edilen delikanlı mı? Hani koca reis yol kesmekten ceza verecekti az kalsın," diye sordum.
"Keşke verseydi. En çoğu 7 sene alır, teşebbüs halinde kaldığı için iner, birkaç seneyle yakayı kurtarırdı. Bu işlerde başına gelmezdi. Berber Hüsamettin ölürse 15 sene garanti. Berber de kurtulacağı benzemez. Bıçağı karnından yemiş."
Katil Osman'ı iyice hatırladım. 25 yaşlarında olduğu halde 17'den fazla göstermeyen, soluk, ince yüzlü, bembeyaz elli ve uzun parmaklı bir çocuktu. Yanıma hep ceketini toparlayıp ellerini göbeğinin üstünde kavuşturarak sokulur, bir şey söyleyecek olsam, "Buyur abi," diye başını uzatırdı. Memleketin şimdi hapiste bulunan namlı kabadayılarının yanında ağzını bile açmaz, hocasının bir sözünü kaçırmak istemeyen numunelik bir talebe gibi gözlerini dikip hep dinlerdi. Onun dışarıdaki hayatı hakkında duyduklarıma inanmak çok güçtü. Ama herkes aynı şeyi söylüyor. Ziyaret günleri gelen ihtiyar anası bile oğlunu uzaktan görünce "Ocağımızı batırdın Osman, tez günde boyların devrilsin" diye acı acı beddua ediyordu. Anlattıklarına göre bu yaşa gelen ve babası genç öldüğü için halleri hiç de iyi olmayan Osman, şimdiye kadar bir iş tutmuş değildi. Hangi ustanın yanına verdilerse 3-5 gün durup kaçmış, terzilikte ilik açmaktan, kunduracılıkta iplik mumlamaktan ileri gidememişti. 10 yaşında mahalledeki memur çocuklarını dövmekten başlayarak, 12'sinde anasının üstüne yürümüş, 15'inde dayısına bıçak çekmiş, 16'sından sonra da hiç olmazsa haftada bir karakolu, ayda bir hapishaneyi boylar olmuştu. Babadan kalma bir bağın baharda yaprağını, güzde üzümünü, kışın kökünü satıp rakıya yatırmış, anasının başını soktuğu iki göz evle arkasındaki 1,5 dönüm bahçeyi de aynı yere yollamak için çok uğraşmış, fakat ihtiyar kadının "Cenazem çıkmadan bu eve başkası girmez" diye müthiş bir inatla direnmesi ve tapuları Osman'ın dayısına verip saklatması yüzünden bu işi becerememişti. İhtiyar kadıncağızın küçücük bahçede yaz kış durmadan uğraşarak yetiştirdiği sebzelerle 5-10 erik vişne ağacının meyvesi Osman'ın ne boğazına ne üstüne başına yetmediği için delikanlı işi haraççılığa vurmuştu. Nazı geçen, daha doğrusu şerrinden yılan esnafa musallat oluyor, bazen bir pabuççunun, bazen bir zerzevatçının yanına kendisini isteyen olmadığı halde çırak gibi girip 5-10 gün çalışıyor, kefal tutup balık yumurtası çıkaran balıkçılara güya yardım ediyor, böylece yerine göre bir çift yemeni yahut birkaç lira para alıyordu. Karadeniz'den bıldırcın akını başladı mı, o da avcılarla beraber gider, yağmurlu günlerde çocukların bile eğilip yerden kuş topladığı bu ava katılırdı. Akşamları herhangi bir meyhaneye dalıp, bir ahbap sofrasında kendine içki, yemek ısmarlatır, olmazsa aşçıya "borcum olsun" der, savuşurdu. Birçokları başlarını belaya sokmaktansa ona arada bir yemek yedirmek, pek asılırsa yarım lira borç vermekle yakalarını kurtarmaya bakıyorlardı. Çünkü bir yapıştığı insanı kolay kolay bırakmıyor, en olmayacak yerde suluca laf atarak, şakalar yaparak, azıcık ters muamele görse hemen parlayıp kavga çıkararak karşısındakini iyice bezdiriyordu. Hiçbir düğünden, hiçbir toplantıdan eksik olmaz, kapısını açık bulduğu yere babasının evi gibi girer, 3 kadeh de sapıtır, ondan sonra ya terbiyesi yahut zavallılığı yüzünden kendisine mukabele edemeyecek birini seçer, balta olurdu. Kasabanın en kabadayıları bile onunla hır çıkarmaktan çekinirlerdi. Böyle bir çamura uymanın ayıplığı bir tarafa, Osman kavgada alt olacağını anlayınca işi hemen yaygaraya vurur, avaz avaz bağırır, ağlar, 7 mahalleyi başına toplardı. Her yerde, her vesileyle kavga çıkardığı, en küçük nizalarda bile elini bıçağına atıp "yakarım ulan, kanını içerim ulan, beni katil etme ulan" diye bağırıp palavralar savurduğu için daha bir kişiyi bile yaralamadan adı Katil Osman olmuştu. Niza, çekişme, kavga. Ama yukarıda da söylediğim gibi benim hapishanede gördüğüm mahcup oğlanla bu azılı serseriyi birleştirmek zordu. Halbuki o zaman da yine böyle bir edepsizlikten içeri düşmüştü. Bir akşam üzeri yolda evine giden bir mahallelisini çevirmiş, "Hadi gidelim de bana rakı ısmarla" demiş, öteki "işim var" deyince "öyleyse 2 lira borç ver" diye tutturmuş, adamdan yine yüz bulamayınca bıçağa sarılmış. Etraftan koşup gelenler polise teslim etmiş. "Hadi gidelim de bana rakı ısmarla" demiş, öteki "işim var" deyince "öyleyse 2 lira borç ver" diye tutturmuş, adamdan yine yüz bulamayınca bıçağa sarılmış. Etraftan koşup gelenler polise teslim etmişler. Onu sık sık karşısında görmekten bıkan ağır ceza reisi, bu sefer Osman'a iyi bir ders vermek istemiş, gece vakti silahla yol kesmek suçundan onu şöyle 4-5 sene için içeri tıkmaya niyetlenmiş. Ama Osman o taş yürekli koca reisin karşısında da o masum, mahcup haliyle terbiyeli terbiyeli ağlayıp kendini acındırmış olacak ki birkaç ayla yakayı kurtardı ve aldığı cezayı yatmışına saydıkları için hemen çıktı. Yakup Hoca hep buna hayıflanıyor. Reis oğlana iyilik etmedi. Osman şu Yusuf makamında 3 senecik yatsaydı aklını başına devşirip çıkardı. Şimdi berber ölürse 15'i yiyecek, tüh diye söyleniyordu. Vakit ikindiyi geçmişti. Hoca kollarını sıvayıp abdest almaya hazırlanıyordu. İlerideki hızarcılar biçtikleri ceviz kütüğünün arkasında namaza durmuşlardı. Sur duvarlarının üstünde jandarmalar nöbet değiştiriyorlardı. Limandaki geminin vinç sesleri, denizde gidip gelen motörlerin gürültüsü kafamın uzak yerlerinde uğuldayıp duruyordu. Arka tarafımdaki demir parmaklıklı kapı gıcırdadı. Başımı çevirince hopalı gardiyan Ali Faik'le beraber katil Osman'ın avluya girdiklerini gördüm. Osman'ın yüzü kağıt gibiydi. Gözleri ufalmış ve kanlanmıştı. Çenesiyle şakaklarındaki seyrek tüyler büyümüş gibiydi. Uzayıp incelmiş hissini veren çehresi, sivri burnu, yarı açık ağzında görünen ufak sarı dişleri ve etrafa şaşkın şaşkın bakan gözleriyle kedinin ağzına düşmüş canlı bir fareye benziyordu. "Geçmiş olsun Osman, gel şöyle otur bakalım," diye seslendim. "Ali Faik, gel sen de bir kahve iç." Osman, himayesine sığınacak birini bulmuş gibi çabuk adımlarla sokuldu, Yakup Hoca'nın yanına bir iskemle çekip ilişti, ellerini masanın üstüne koyarak korkak gözlerini yüzüme dikti. İnce parmaklı beyaz elleri titriyordu. "Nasıl oldu Osman?" diye sordum. "Sorma abi, bir kazadır oldu işte." Kırık dökük kelimelerle vukuatını anlattı. İşine geldiği gibi değiştirdiğini fark ediyor fakat ses çıkarmıyordum. Sanki koca reisin karşısındaymış da yüreğini yumuşatmak istiyormuş gibi ağlamaklı bir sesle ve başını sağ omzuna düşürerek vızıldıyordu. "Vallahi şaka olsun diye yaptım abi. Bıçağın ucuyla şöyle dokunuverdim. Karnı boşmuş, geri vermiş." Bu sırada Yakup Hoca, gardiyan Ali Faik'le konuşuyor, onu sorguya çekiyordu. Osman'ınkine pek uymayan hikayesini tamamladıktan sonra gardiyan doğruldu, kahve fincanındaki son yudumu dikerek, "Sen bu masalları bu sefer koca reise dinletemezsin. Başka laflar düşün. Hadi bakalım, koğuşa gidelim," dedi. Osman da kalktı, uzaklaşırken yanındakine, "Vallahi billahi benim dediğim gibi oldu Ali Faik," diye izahat veriyordu. Hemen o akşam birçoklarından dinlediğime göre Osman'ın bu vukuatı da incir çekirdeği doldurmaz bir meseleden çıkmış. Kendisi gibi kopuk bir arkadaşıyla 5 kadeh attıktan sonra kahveye gidip 66 oynarlarken berber Hüsamettin yanlarına gelmiş, oyuncuların kağıtlarına bakarak "Koz çek, 20'yi söyle," diye karışmaya başlamış. Osman da "Ulan o kadar iyi biliyorsan gel sen de oyna 3 kol yapalım," demiş. Hüsamettin istememiş. "Oynarsın, oynamazsın," derken Osman Bursa işi söğüt yaprağını çektiği gibi saplayıvermiş. Anlatanlar, "Osman da adam vuracak hal ne gezer. Herhalde sarhoşlukla elinin kararını bilemedi, fazla soktu. Bıçak bir karış girmiş," diyorlardı. Osman yanında konuşulan bu sözleri ağzını açmadan dinliyor, ürkek gözlerini koğuşta bağdaş kurup oturmuş olan eski mahpusların ayaklarında gezdiriyordu. Bundan sonraki günlerde Osman'ın hali hiç değişmedi. Bahçede çabuk adımlarla volta vuruyor, ikide bir kapıya koşup hastanedeki Hüsamettin'den haber soruyordu. Berber 12 gün yaşadı. Yarası pek ağır olmadığı için belki kurtulabilecekti. Fakat bu küçük vilayet merkezinin 2 doktorlu hastanesinde buz makinesi yoktu. Hademelerin saatte bir kuyudan çektikleri suya batırarak hastanın karnına konan soğuk bezler nedense kâr etmedi. Oğlan bıçağı yediğinin 12. günü karın zarı iltihabından gitti. Bu haberi duyduğu zaman Osman'ın benzi büsbütün sarardı. şaşkın şaşkın etrafındakilerin yüzüne baktı, hızlı nefesler alarak uzaklaştı, bir duvar dibine çöktü ve düşünmelere daldı. Ama bugünden sonra Osman birdenbire değişti. Hep sinirli ve heyecanlıydı. O sessiz, ürkek hali kaybolmuş, bana, hatta eskiden pek saydığı kaba dayılara karşı tavırlarına bir aldırmazlık, bir sertlik gelmişti. Olur olmaz lafa karışıyor, terslenince cevap vermeye kalkışıyordu. Koğuş arkadaşlarıyla yatak yeri yahut tayın bölüştürme meselesinden ufak tefek nizalar çıkarmaya başlamış, görüşme günü kapıya gelen anasıyla para yüzünden gardiyanların araya girmesine sebep olacak kadar büyük bir kavga etmişti. Başına gelen felaketi göz önünde tutunca onun bu hırçınlığını anlamak zor değildi. Kendisiyle oturup dertleşen, halini soran yoktu. Çocukluğundan beri elinden tutanı olmayan delikanlıyı bir gün karşıma alıp dilince konuşmaya başladım. Dışarıdaki hayatından, içki alemlerinden, mahalle kavgalarından, denizden ve bıldırcın avından bahsettik. Söz döndü, dolaştı, son vukuata dayandı. O zaman ben, Osman'ın ruhuna çöken büyük sıkıntıyı biraz hafifletmek için uzun teselli cümleleri sıraladım. Sesimde garip bir tevekkül edasıyla, "Aldırma Osman," dedim. "Bunlar hep insan başına gelir. Bak şu hapishanede yatan 700 kişinin en az 500'ünün boynunda can vebali var. Pişman olur, kendini ıslah edersen her şey unutulur." Bunları dinlerken, Osman'ın yüzünü kaplayan sıkıntı ifadesi beni şaşırtmadı. Onun buz tutmuş insanlığını ısıtıp yumuşatmak kolay olmayacaktı elbette. Ama benim daha fazla şeyler söylememe meydan vermeden Osman bir el işaretiyle sözümü kesti. Kimsenin duymasını istemiyormuş gibi ağzını yüzüme yanaştırarak "Bırak boş konuşmaları abi," dedi. "Bu kadar sene hiç yoktan adımız katil diye söylendi. Artık önüne gelen benimle dalga geçiyordu. Gözüm kızıp birinin üstüne yürüsem, herifin kılı bile kıpırdamıyor, senin gibi lafla adam öldürenleri çok gördük diyordu. Memleketin bir kaba dayısının yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Allah rahmet etsin, Hüsamettin'le görülecek bir hesabım yoktu. Ama bu vukuat bana lazımdı." Osman, benim şaşkınlığıma aldırış bile etmeden yerinden kalktı, omzundan ağır bir yükü fırlatıp atmış bir adam gibi hafif adımlarla uzaklaştı. Konuşmanın sonuna doğru usulca yanımıza sokulup bizi dinlemiş olan Yakup Hoca, öğrendiği şeylerden memnun, elini omzuma koydu ve filozofça mırıldandı. "Bu dünya böyledir işte. Kimi adam öldürdüğü için katil diye anılır, kimi adı katile çıktı diye adam öldürür." 1945.